Ayrım 4, Doğudan Uzakta, Amin Maluf, Sayfa 51. Üçüncü gün, birinci bölüm. Adam 22 Nisan'da uyandığında günlüğüne şu notu düştü. Bu pazar sabahı ciğerlerime doldurduğum havayla birlikte tüm bu yıllar boyunca dağından nedenli mahrum kaldığımı ve onun ana kucağına kendimi bırakmayı ne kadar özlediğimi anladım. Semih'den Allah razı olsun, beni vadiye bakan bir odaya yerleştirdi. Pencerenin yanı başında küçük bir masam var. Çevrem göz alabildiğine Halep çamlarıyla dolu. Onları okşayıp gelen Meltem'i soluyorum ve zamanın sonuna dek buradan hiç kımıldamasam çok memnun olurum. Yuvarlak tepeler ve ufukta uzanan deniz arasında okumak, yazmak, düş kurmakla geçse zaman... Kafamın içinde bir ses yakında usanacağımı biteviye mırıldanıp duruyor. Bugün bana kalmamı telkin eden şımarıklığın yarın da gitmemi buyuracağını hatırlatıyor. Nasıl bugün buranın içine dalıp kaybolma ihtiyacı duyuyorsam o zaman da hemen kaçıp gitmek isteyeceğimi söylüyor. Ama içimdeki Kassandra'yı susturmalıyım. Adam tatlı mahmurluğundan yavaşça sıyrılarak defterinin sayfalarını karıştırmaya ve önceki gün başladığı Tanya'nın ve yeğeninin telefonlarıyla kesilen öyküyü aramaya koyuldu. O telefonlar yüzünden kendisi de başkentten kaçıp Semiramis'in yanına sığınmak zorunda kalmıştı. En son şu cümleyi yazmıştı. Bilal'in ölümünden 6 ay sonra saflarımızda yeni bir gedik açılacaktı. Ben gidecektim. Anılarının ipliğini yeniden parmaklarına dolamak istermiş gibi bu sözleri boş bir sayfaya kopya etti. Arkadaşlarım hep tepem attığı için gittiğimi sandılar. Bu çok yanlış. Ben bile uzun süre başka bir açıklama yapmak zorunda kalmamak için bu teze inandırıcılık kattım. Sorularla beni sıkıştırdıklarında o sırada yanında yaşadığım büyük anneme ertesi gün Paphos adasına giden gemiye bineceğimi ve oradan da Paris'e uçacağımı bir akşam sakin sakin bildirdiğimi anlatıyordum. Bu söylediğim yalan değildi, yanlış hiçbir yanı yoktu ama işin özünü es geçiyordum. O gün bildirilen karar uzun süredir kafamda olgunlaşmıştı. Sık sık elimde bir kitapla saatler boyunca odama kapanıyor, sonra kitabı elimden bırakıp yatağıma uzanıyor, fal taşı gibi açılmış gözlerimle savaş yıllarının ardından ülkemizin ve bölgenin neye benzeyeceğini hayal etmeye çalışıyordum. Bilal'in tarihin son sözünü öğrenebilmek için üzerinde dikilip beklemek istediği o bitiş çizgisine kendimi zihinsel olarak taşıyordum. O son söz hiç hoşuma gitmiyordu. Olayı kafamda ne kadar evirip çevirsem de çevremde şiddet ve gerilemeden başka bir şey görmüyordum. Giderek kararan bu Doğu Akdeniz dünyasında artık benim yerim ve kendime böyle bir yer inşa etmeye niyetim de yoktu. Kararımı aylar süren bu dilsiz meditasyon, geleceği tahmin yönünde soğukkanlı çabalar ve uyanık görüler, düşler sonunda vermiştim. Karar bir gün birdenbire ortaya çıkıverdi ama yavaş yavaş şekillenmişti. Zaten büyük annem de bu karara ne şaşırdı ne de üzüldü. Dünyada benden başka kimsesi yoktu ama o beni kendisi için değil benim için seviyor ve sadece başımı sokacak bir dam bulmamı değil güvende olmamı istiyordu. İçim rahat pişmanlık duymadan gidebilmem için beni takdis etti. Adaya çıkar çıkmaz Fransız konsolosluğuna başvurdum. Onlar da bana vize vermek için kendi konsolosluğumdan bir tavsiye mektubu getirmemi istediler. Evet, o sırada henüz medeni bir çağda yaşıyorduk. Vize almak için baş parmağımı mürekkebe batırıp kayıt defterine parmak izimi bırakmam gerekmemiş, konsolosumun mektubu yeterli görülmüştü. Bu mektubu ben onun çalışma odasının bir köşesinde kahvemi öpürdetirken en güzel dolma kalemiyle yazmıştı. Mektubu hemen Fransız konsolosluğuna götürmüştüm. Orada da bana ikinci bir kahve ikram etmişlerdi. Yaşadıklarımı güzelleştiriyorum belki ama daha fazla ayrıntı hatırlayamıyorum. Fakat hislerimi ve yaşananların damağımda bıraktıkları tadı hatırlıyorum. En ufak bir acılık yoktu. Ülkesini terk etmek eşyanın tabiatına aykırı değildi. Bazen olaylar bunu dayatır, yoksa bir bahane bulmak gerekir. Ben bir ülkede değil, bir gezegende doğdum. Tamam, tabii ki bir ülkede, bir şehirde, bir mahallede, bir ailenin içinde, bir doğum kliniğinde, bir yatakta doğdum. Ama hem ben hem de tüm insanlar için tek önemli şey dünyaya gelmiş olmaktır. Dünyaya doğmak, şu veya bu ülkede, şu veya bu evde dünyaya gelmek demektir. Murat bunu asla anlayamadı. Çatışmalar ortalığı kasıp kavururken insanın güvende olmak için bir süreliğine anavatanından uzaklaşabileceğini kabullenmeye hazırdı. Ama yıllar yılları kovalarken yabancı bir ülkede kocaman bir metropolün isimsiz kalabalığı içinde yaşamak istemek, onun gözünde sadece ana vatanını terk etmek değil, atalarına hakaret etmek, bir anlamda ruhunu sakat bırakmak demekti. Ülkede neler olup bittiğini yakından takip etmekle birlikte oraya dönmeyi bir daha düşünmedim. Şunu söylemiyordum, oraya dönmeyeceğim. Daha sonra diyordum, bu yaz değil, belki önümüzdeki yıl. Kendi içimde bir parça kibir de içeren bir düşünceyle benim bildiğim ülke haline geldiğinde oraya dönüp yerleşeceğime söz veriyordum. Bunun imkansız olduğunu bilsem de koyduğum koşul pazarlığa açık değildi, hala da değil. Bu benim sadık kalma tarzım ve bir başkasını benimsemeyi de hiçbir zaman istemedim. Arkadaşlarım dönmeyeceğimi yavaş yavaş anladılar. İçlerinden bazıları bana yazdı, bir bölümü bana hak verdi, diğerleri de uzun nutuklar çektiler. İkinci bölüm. Adam masadan kalktı ve Paris'ten gelirken yanında getirdiği gök mavisi kalın bir dosyayı valizinden çıkardı. Üzerine kalın uçlu siyah bir keçeli kalemle arkadaş mektupları yazılmıştı. Dosyayı yatağın üstüne koydu, yanına uzandı, açtı. İçinden bir tutam mektup çıkarıp okumaya başladı. Ancak bir saat sonra elinde kağıtlarla ayağa kalktı ve bazı bölümleri not defterine kopya etmeye koyuldu. ''Ülkede senin bir daha geri dönmemek üzere gittiğin dedikodusu dolaşıyor.'' Murat'ın 30 Temmuz 78 tarihli ve bir yolcunun yardımı sayesinde Paris'te elime ulaşan mektubundan alıntı. Bunu ne zaman yanımda tekrarlasalar öfkelenmiş gibi yapıyorum. Böylece tartışmaya girmek zorunda kalmıyorum. Ama aramızda kalsın, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Geçen yıl tüm yaz boyu bekledik, seni gelmedin. Anlaşılan çalışıyormuşsun. Ben Fransa'da insanların yazın tatile çıktığını sanırdım. Ya Ağustos'ta ya da Temmuz'da veya Eylül'de. Yok ama sen değil, sen çalışıyordun. Arkadaşlarımızı azarladım. Durmadan takvimdeki tatilleri kolladıkları halde çok çalışıyormuş gibi yapan oradaki insanlara benzeyeceğini mi sanıyordunuz? İçiniz rahat etsin, adam değişmemiş ve değişmeyecek. Bir göçmen gibi, bizden gitmiş gerçek bir göçmen gibi, güneşte, yağmur altında, her mevsimde, gece gündüz demeden çalışıyor, imanı gevriyor. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu sabah büyük annen bir ay izin aldığını ve Alpler'de bir ev kiraladığını herkese ilan etti. Tanrı günahlarını affetsin. Epey gururlu bir havası vardı ve ona gönderdiğim mektubu bana gösterdi. Bu nedenle derhal sana yazmaya karar verdim. Sana baskı yapmaya çalışmıyorum. Ama buraya bir daha ayak basmak istemediğin doğruysa, en azından bunu bana söyle ki seni savunacağım diye kendimi gülünç duruma düşürmeyeyim, çakal. Alpleri buradaki dağa tercih ediyorsan en azından bunu bana yazma cesaretini göster. Sizin alpleriniz henüz jeolojik bir engebeden, adi bir büklümden başka bir şey değilken, Kitab-ı Mukaddes bizim dağımızın şarkısını söylüyordu. Alpler ancak atamız Hannibal Roma'ya saldırmak üzere filleriyle onları açtığında tarih sahnesine girdi. Zaten asıl yapması gereken de buydu. Doğrudan o kente saldırmalı ve o gelip bizi işgal etmeden almalıydı Roma'yı. Ama sanıyorum bütün bunlar artık seni ilgilendirmiyor. Hannibal'in kim olduğunu bile unutmuşsundur herhalde. Alpler'de bir ev demek ha, seni hain. Burada en başta benimki olmak üzere seni bekleyen onca ev varken hem de utanmalısın. Tanya seni öptüğünü söylüyor. O öpüyor olabilir, ben öpmüyorum. Artık seni tanımıyorum. Aynı zarfın içinde ikinci bir mektup daha vardı. Başlangıçta dörde katlanmış neredeyse şeffaf bu pembemsi kağıdı gördüğümde ve Tanya'nın ince yazısını tanıdığımda Murat'ın haberi olmadan zarfın içine koymuş sanmıştım. Ama kendi sözünün yanına karısının da sözünü eklemesine Murat'ın rıza gösterdiğini çok geçmeden anladım. Çünkü kocasının sözlerini yumuşatmak istermişçesine kaleme aldığı mektubunda en acı suçlamalar Tanya'dan geliyordu. Çok sevgili adam, Murat'ın sana gönderdiği mektupta erkeklik şerefini korumak uğruna hırçın bir paylama altına gizlenmiş derin bir sevgi ifadesi bulunduğunu anlayacağından eminim. Arkadaşlarının yaşamında hiç kimsenin ve hiçbir şeyin dolduramadığı bir boşluk bıraktığını sana söylememe bilmem gerek var mı? Bu yolunu yitirmiş yıllarda yokluğun daha da acı bir şekilde hissedildi. Şimdi karşımda olsan şaşırmış gibi yapardın ama ben sana inanmazdım. Ben senin dış görünüşteki tevazuunu her zaman sahici bir alçak gönüllülükten çok iyi alınmış bir terbiyenin işareti olarak gördüm. Tatlı dilli, kibar ve utangaç dış görünüşünün altında sen tanıdığım en kibirli varlıksın. İtiraz etme, doğru olduğunu biliyorsun ve ben de bunu seni seven bir kız kardeş olarak söylüyorum. Tanıdığım en kibirli ve aynı zamanda, bu defa daha da kuvvetli bir itiraz gelecek, en hoşgörüsüz varlıksın. Bir arkadaşın seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Arkadaşlığını kesersin. Bir ülke mi seni hayal kırıklığına uğrattı? Senin ülken olmaktan çıkar. Kolay da hayal kırıklığına uğradığın için sonunda arkadaşsız ve vatansız kalacaksın. Sözlerimin üzerinde bir etkisi olmasını ne kadar isterdim bilsen. Keşke bu ülkeye karşı daha hoşgörülü olmaya, onu olduğu gibi kabullenmeye seni ikna edebilseler. Burası her zaman bir hizipleşme, kargaşa, iltimas, adam kayırmacılık, rüşvet ülkesi olacak. Ama aynı zamanda ehli keyifliğin, insan sıcaklığının, gönül zenginliğinin ülkesi ve senin en sahici dostlarının ülkesi. Ülkemizin bir diğer önemli vasfı, burada sürekli bir kaygısızlık rüzgarının esmesidir. Şehrin tüm mahalleleri alev alev yandığında bile bizim köyümüz, evimiz ve büyük taraçamız senin bildiğin hallerinde kalıyorlar. Birkaç arkadaş da zaman zaman tıpkı eskiden olduğu gibi gelip bize katılıyorlar. Bazıları hiç uğramıyor. Onları özlemeye devam edeceğiz. Ve onların da bizi biraz olsun özlediklerini düşünmekten kendimi alamıyorum. Murat, senin onun için artık hiçbir anlam ifade etmediğini bana tekrarlayıp duruyor. Ama bu aslında tam tersi manaya geliyor. Senin artık bir yabancı olduğunu ve gelecekte belki daha da yabancılaşacağını da söylüyor. Muhtemelen pek de haksız sayılmaz. Ama ben seni yine de tüm sevgimle kucaklıyorum. Bu mektupları özenle saklamışım ama cevap verdiğimi hatırlamıyorum. O dönemde ülkeden mektup almak hiç kolay değildi. Oraya mektup ulaştırmak ise tamamen tesadüflere bağlıydı. Posta hizmeti artık çalışmadığı için oraya giden bir yolcudan yardım isteniyor, sonra da onun mektubu elden teslim etmesi gerekiyordu. Çok tehlikeli olabilecek bir görevdi bu. Taşıyıcı bazen bir çatışma bölgesine girmek zorunda kalıyordu. Eğer riske girmek istemiyorsa mektubun alıcısından gelip zarfını almasını istiyor, bu defa da o ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Bu nedenle geride kalanlara artık mektup yazılmıyordu, telefon ediliyordu ya da en azından bu deneniyordu. Onda 9 sonuç alınamıyor ama bazen telefon açılıyordu. O zaman asıl söylenmek istenen acele acele söyleniyordu çünkü hat her an kesilebilirdi. Yakınların sağlık durumu soruluyor, bir takım acil ihtiyaçlar, öncelikle de ülkede artık bulunmayan ilaçlar not ediliyor, gönderilen veya alınan mektuplar hakkında bir çift laf ediliyor, giden veya gitmeye hazırlanan yakınlar sayılıyordu. Daha sonra telefon işletmesi insafa gelir de hat kesilmezse başka şeylerden söz etme lüksü göze alınabiliyordu. Murat aramızdaki konuşmalardan birinde onun suçlamalarına şöyle cevap verdiğimi iddia etmişti. Ben hiçbir yere gitmedim, ülke gitti. Belki de söylemişimdir. O dönemde bu cümleyi zaman zaman kullanıyordum, hoşuma gidiyordu. Ama bu bir şakadan ibaretti. Tabii ki giden bendim. Kalma kararı da alabilirdim ama ben gitmeye karar vermiştim. Ama bu eğer ortada bir kusur varsa bu kusurun bana ait olduğunu göstermez. Her insanın gitmeye hakkı vardır. Onu kalmak için ikna etmesi gereken ülkesidir. Koca koca laflar etmeye meraklı siyasetçiler ne derse desin. Ülken senin için ne yapabilir diye sorma. Sen ülken için ne yapabilirsin onu düşün. Milyardersen üstelik 43 yaşında ABD başkanı seçilmişsen bunu söylemek kolay. Ama ülkende ne çalışabiliyor, ne tedavi olabiliyor, ne barınabiliyor, ne eğitim alabiliyor, ne özgürce oy kullanabiliyor, ne görüşlerini ifade edebiliyor, ne de sokaklarda dilediğin gibi dolaşabiliyorsan, John F. Kennedy'nin bu meşhur sözü kaç para eder ki? 5 para etmez. Önce ülken sana karşı belli taahhütleri yerine getirecek. Orada tüm haklara sahip bir yurttaş olarak görüleceksin. Baskıya, ayrımcılığa, hak etmediğin mahrumiyetlere maruz kalmayacaksın. Ülken ve yöneticileri sana bunları sağlamak zorunda. Yoksa sen de onlara hiçbir şey borçlu olmazsın. Ne toprağa bağlılık, ne bayrağa saygı. Başın dik yaşayabildiğin ülkeye her şeyini verirsin. Her şeyi, hatta hayatını bile feda edersin. Ama başın yerde yaşamak zorunda kaldığın ülkeye hiçbir şey vermezsin. İster doğduğun ülke, ister seni kabul eden ülke söz konusu olsun. Yüce gönüllülük yüce gönüllülüğü, umursamazlık umursamazlığı ve aşağılama da aşağılamayı doğurur. Özgür varlıkların anayasası böyledir ve ben de başka bir anayasa tanımıyorum. Kısacası kendi isteğimle ya da hemen hemen kendi isteğimle giden ben oldum. Ama murada ülkenin benden çok daha uzaklara gittiğini söylerken de haksız sayılmazdım. Sonuçta ben Paris'teyken doğduğum kente uçakla 5 saat uzaklıktayım. Evvelsi gün yaptığım son yıllarda herhangi bir gün pekala yapabilirdim. Sabah ülkeye dönmeye karar verip akşam burada olabilirdim. Büyük annemin eski apartman dairesi uzun süre elimin altında kalmıştı. Oraya yeniden yerleşir, bir daha da ayrılmazdım. Ne ertesi gün, ne ertesi ay, hatta ne de ertesi yıl. Bu adımı niye hiç atmadım? Çocukluğumun içinde geçtiği manzarayı bir daha bulamayacağım için mi? Hayır, bu değil, kesinlikle değil. Dünün dünyasının silinip gitmesi eşyanın tabiatına uygundur. Ona karşı bir hasret duyulması da eşyanın tabiatına uygundur. İnsan geçmişin yok olması karşısında kolay avunur. Asıl kaldırılamayan geleceğin yok olmasıdır. Yokluğu beni üzen ve aklımdan hiç çıkmayan ülke, gençliğimde tanıdığım değil, gençliğimde hayalini kurduğum ve asla güneşin altında yerini alamayan ülkedir. Bana bizim Doğu Akdeniz böyledir, değişmez. Hizipler, iltimas, rüşvet, edepsiz bir nepotizm her zaman olacak. Buna alışmaktan başka bir seçeneğimiz yok deyip duruyorlar. Bütün bunları reddettiğim için de kibirli olmakla, hatta hoşgörüsüzlükle suçlanıyorum. Ülkenin bu arkaik yapıdan biraz olsun çıkmasını, yozlaşmanın ve şiddetin azalmasını istemek kibir sayılabilir mi? Üstün körü bir demokrasi ve hep kesintiye uğrayan bir iç barışla yetinmek istememek kibir veya hoşgörüsüzlük diye algılanabilir mi? Eğer öyleyse kabul, günahı boynuma, ben kibirliyim ve onların faziletli tevekkülünü lanetliyorum. Ama bu sabah Semin'in otelinde kendimi doğduğum toprakta hissetmenin sevincini tenimde, etimde yeniden keşfediyorum. Doğduğum toprak. Bu sözleri sanki onları yeniden öğrenmeye ihtiyacım varmış gibi yazıyorum. Doğduğum toprak, ülkem, vatanım, kusurlarını görmezden gelmiyorum. Ama şu kavuşma günlerinde orada sadece geçici olarak bulunduğumu, dönüş biletimin cebimde durduğunu sürekli hatırlamak da istemiyorum. Orada ne kadar kalacağımın belli olmadığına, önümde kesin tarihler veya zorunluluklar gibi engeller bulunmadığına, bu odada, bu dağ pansiyonunda ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağıma inanmaya ihtiyacım var. Biliyorum, 2 gün, 2 hafta veya 2 ay içinde bir an gelecek ve ben kendimi yeniden çıkış kapısına doğru sürükleniyormuş gibi hissedeceğim. Buna ya başkalarının davranışları ya da kendi sabırsızlıklarım neden olacak? Ama şimdilik bunu düşünmek istemiyorum. Yaşıyorum, soluk alıyorum, hatırlıyorum. 4. ayrımın sonu. Sayfa 63.